Ayrım 4. Arkadaşım Deniz Gezmiş. Doğu Perinçek. Sayfa 83. Bir partimiz olsaydı bana gitme deseydi. 69 yılında Deniz'in bir ayı Ankara'dadır. Sık sık gelmeye başladı. Sonbaharda. Görüşmelerimizden birine Vietnamlıları Danışma Derneği kuralım diye konuştu. Birlikte kimlere kurucu olmayı öğreneceğimizi kararlaştırdık. Birkaç kişi dışında hepsi seve seve kabul etti. O zaman öne gelen devrimcilerini kucakladığı için isimleri soyadı sırasıyla bir sonraki sayfada bulacaksınız. 69 yıl sonunda doğru kurduğumuz derneğin adını Milli Kurtuluş Savaşları ve Vietnam Halkları Danışma Derneği koyduk. Amacımız Vietnam'ın ötesinde emperyalizme karşı savaşan bütün milletler ve ülkelerle dayanışmaydı. Milli Kurtuluş Savaşları ve Vietnam Halkları Danışma Derneği kurucuları: Tarık Almaç, Dursun Akçam, Muammer Aksoy, Çetin Altan, Nihat Arda, Ahmet Arif, Türkkaya Atol, Mehmet Barlas, Fakir Baykurt, İbrahim Çamlı, Cengiz Çandar, Aybek Çorok, Deniz Gezmiş, Mevlüt Karakaya, Hamdi Konur, Uğur Mumcu, Tuncer Necmioğlu, Ömer Özer Turgut, Doğu Perinçek, İlhan Selçuk, Bahri Savcı, Ali Sirmen, İhmet Sungur Bey, Güner Sümer, Ahmet Yıldız, Günzileli. 70 yılı Deniz Gezmiş için karar yılıydı veya kararsızlık yılı da denebilir. Nasıl bir eylem çizgisi izlenecek tartışılan buydu. 70 sonu ve 71 başına toplam 3 ay sahnede bir Deniz Gezmiş var ama hakim güçler hep o Deniz Gezmiş'i sergiler. Bir de devrimci gençlik önderi olarak hakiki Deniz Gezmiş var. 71 öncesinin Deniz Gezmiş'inin hakim sınıflar hep unutturmak istemişlerdir. O öğrenci kitlesinin devrimci mücadelesinin başında olan bir gençlik önderiydi. Emperyalizme ve Orta Çağ kuvvetlerine karşı en genç öğrenci kitlesini birleştiren bir mücadele çizgisi izliyordu. Deniz Gezmiş, Türkiye'nin milli demokrat devrim aşamasında olduğunu biliyordu. Bu konuda sosyalist saflarda en önde mücadele veren birkaç devrimciden biridir. Hedefe adım adım ilerlenebilirdi. Başarısının sıralarından biri budur. 19. yüzyıl sonlarında başlayan Türk devriminin emekçiler tarafından işçi sınıfı önderliğinde tamamlanması programını savunuyordu. Kendisi yapılan ve 69 sonra Devrim Gazetesi'ne yayınlanan röportajda önümüzdeki hedefi şöyle tanımlıyordu: Komünist devrimi tamamlamak. İşte bu bilimsel kavrayış nedeniyle Deniz Gezmiş, 1908 ve 1920 devrimlerinin birikiminden beslenen bir mücadele çizgisi izlemiştir. 70'e doğru kapağı mermi delikli kitaplar çıkmaya başladı. Latin Amerika'dan çeviriler yayınlandı. Leninist devrim teorisindeki hazırlık ve kuvvet toplama döneminin bir gereği olmadığı, artık başka bir çağda yaşadığımız ve öncü savaş yoluyla kuvvetleri toplayabileceğimiz gibi bir takım tezler ortalıkta dolaşıyordu. Latin Amerika pratiklerinden örnekler veriliyordu. Devrimci gençlik saflarına bireysel terör eğiliminin gelişmesini yalnız bu yayınlara bağlamak kuşkusuz yanlış olur. Türkiye İşçi Partisi yönetimi her eylemi provokasyon diye karalayarak devrimci gençlik üzerindeki denetimini kaybetti. Sosyalist gençlerin önemli bir kısmı partisiz kaldı. Mihriberli ağabeyin hareketi bir parti örgütlenmesi değil, yazı kurullarıyla yönetmemizde ısrarcı, devrimci gençler önder yeteneğini zaafa uğrattı. Kaldı ki 70'e doğru Doğan Avcıoğlu'nun Devrim Gazetesi 27 Mayıs modeli bir iktidar planını uyguluyordu. Bu açıdan gençlerin ateşli eylemlerine ihtiyaçları vardı. Türkiye'nin Amerikancı egemenleri ise ABD savaş doktrinlerinin kılavuzluğunda devrimci gençler hatalı yollara saptırıp kitlelerden uzak koparak ezmek için tertipler içindeydi. Bütün bunlar genç arkadaşların toyluğu ve sabırsızlığı ile birleşti. 69 Şubat'ında Akhisar köylerinde tütün üreticilerini örgütlüyoruz. Deniz Gezmiş'in kadrosunda Boy Boy Mustafa'nın şu sözleri devrimci gençlerin o günkü acelecini çok yansıtır. Doğu abi, bu çalışmayla biz ancak 40 yılda devrim yaparız. Bu iş öyle işçiyle köylü olacak gibi değil. Pratik planda da birkaç olay üst üste geldi. 15-16 Haziran 70 büyük işçi eyleminden sonra kitle hareketi inişe geçti. Özellikle gençlik hareketine bir durgunluk ve gerileme başladı. Deniz Gezmiş'in kendisi yasal mücadele olanaklarını kaybediyordu. Aranıyor, tutuklanıyordu. Bir ayı hapisteydi. Bu ortamda Filistin'e gitti ve döndü. Deniz Gezmiş, kitleleri seferber etmek yerine bir öncü grubun geniş kitleleri ateşlemesi gibi anlayışlara yönelmeye başladı. O zaman Türkiye İşçi Partisi'nin dışında bir örgütlenmemiz yoktu. Mihri Berlin'in çevresinde bir önderler grubu oluşmuştu. Mihri abi ile ben yönlendiriyorduk hareketi. Aydınlık Yazı Kurulu önemliydi. Bir karar almamız gerektiği zaman Mihri abi ile birlikte bazı arkadaşları çağırarak toplantılar yapardık. Böyle gidemezdi. İçimizde partileşme tartışması başladı. Benimle birlikte Beyci Özgüner, Sevinç Özgüner, İlhan Berktay, Halim Sapatar, Bora Gözen ve hem Türk Solu Yazı Kurulu hem de Aydınlık Yazı Kurulu'ndaki arkadaşlar artık partisiz olmaz diyorduk. Deniz de tabii bu tartışmalara katılıyordu. 69 yılının 21 Mayıs'ta Ankara Demirtepe'de Mihri Berlin'in annesinin evinde toplandık. 19 Mayıs 69 günü Tan Doğan'da bir miting olmuştu. Biz mitingden sonra Kızılay yönünde yürüyüşe geçtik. Polis önümüzü Maltepe Camii'ne orada kesti ve 50-60 kişiyi topladı. Başta ben vardım yürüyüşün. 2 gün gözaltında kaldık, çıktık. Onun için tarihleri iyi hatırlıyorum. 21 Mayıs 69 günü o buluşma oldu. Deniz Gezmiş o toplantıda benimle birlikte partileşmenin şart olduğunu savundu. Sert sözlerle söyledi Mihri Belli'ye. Oray Çalışlar 68'in Yedirin kitabında Deniz'in Mihriberli'ye hain dediğini yazıyor. Ben Deniz'in Mihriberli'ye hain dediğini hatırlamıyorum. Öyle söylese aklımda kalırdı. Deniz büyüklerine saygılı davranırdı. Ama partileşmeden olmaz. Sen buna cesaret edemiyorsun gibi sözler söyledi. İşte o günlerde Deniz Gezmiş ile buluşmalarımızda bu partileşme sorununu konuşuyorduk. Bu partileşme içinde Mihri ağabey ile birlikte önderlik etmemiz lazım diye ısrar etti. Ona sordum. Bugün bir parti kursak senin kadrodan kimleri uygun görürsün? Bir tek ben ve Cihan Aptekin dedi. Deniz Gezmiş kafasındaki öncü parti anlayışını canlandırması için özellikle belirtiyorum. Çok seskin devrimlerden oluşan bir öncü parti fikri vardı. Mihri Belli ağabeyle bu parti meselesini bir gün evinde konuşmaya çalışıp başladık. O evde konuşmayalım, belki dinlenir dedi. Çıktık. Küçük Esat'ta bir kahveye gidip oturduk. Kimlerle yapacağız dedi. Ben de saydım. Türkiye İşçi Partisi'nde Birliği Demokrat Devrim stratejisini savunanlar, eski gelenekten gelen sosyalistler, aydınlık çevresinde toplananlar, Deniz, Cihan gibi genç gönderleri vesaire. Mihri ağabey bana 1951 tutuklamasından ders aldığını ve çevremizde belli sınavlardan geçmiş insanlar olmadığını, çalışmaları böyle gevşek bir yapıla götürmenin daha uygun olacağını söyledi. Deniz işte bu tartışmaların yoğunlaştığı ortamda bana geldi. 21 Mayıs toplantısından birkaç gün sonraydı. Dedi ki, Filistin'e gideceğim, izin istiyorum. Onu sen Türkiye'de Deniz gezmişsin, bir gençli gönderirsin. Türkiye'de mücadeleye çok önemli katkıların oluyor. Gençlik içinde bir otoritem var, herkes seni seviyor. Filistin'e herhangi bir askersin, çok yanlış olur dedim. Enternasyonalizmden söz ediyordu. Ona herkesin kendi ülkesinde dünya devrimine katkıda bulunacağını belirttim ve devamla proleter enternasyonalizmi demek herkesin kendi ülkesinde devrim yapması demektir. Filistin halkına da senin yapacağın en iyi katkı Türkiye'de yürüttüğün mücadeledir. Filistin halkının askere ihtiyacı yok ki. Askeri çok Filistin'in. Git Filistin'in elinde konuş. Sana bunları söyleyeceklerdir. Senin gitmeni hiçbir şekilde uygun görmüyorum diye ekledim. O zaman bir partimiz olsa bana gitme deseydi gitmezdi. Bana parti diyecekti ki burada kal, şu görevleri yap. Sık sık tutuklanıyorum, faydalı olamıyorum dedi. Deniz 69 Haziran'ın sonunda Filistin kamplarına gitti. 2 ay kaldı. 1 Eylül 69 günü döndü. Deniz'in Filistin'den döndüğü günlerde çıkan Aydınlık'ın Ekim 69 tarihli 12. sayısı tarihsel önemlidir. Yükselen maceracı eğilimler tartışan Aydınlık Yazı Kurulu, devrimci gençliği uyarmak için bir bildiri yayınlamaya karar verdi. Bildiri yaptığımız görüşme ışığında ben yazdım. Metni yeniden tartışıp son halini vererek oy birliğiyle karara bağladık. Aydınlık Yazı Kurulu'nun proleter devrimci safları çekleştirelim başlıklı bildiriye, gençliğe yaptığı uyarı şu vurguları içeriyordu. Yığınları politikamızın doğruluğuna inandırmak için canla başla çalışılması gereken uzun ya da kısa bir süre vardır. Bu süre atlanamaz. Bu sürenin atlanabileceğini sanmak aptallıktır. Ancak yığınlar arasında yürütülecek sabırla politik açıklama, anlatma çalışması açılabilir ve giderilebilir. Aybar ve Aren ilerici oyları toplama konusunda kendisine rakip gördükleri küçük burjuva örgütlerini baş düşman ilan etmiştir. Temelinde pasifizm ve parlamenterizm olan, lafta keskin devrimci ve pratikte devrimci ideoloji ve mücadele düşmanlık olarak bilinen bu politika, devrimci teorinin öngördüğü mini ittifakı reddeden gençlik içindeki sekter unsurlara da uzun süre kumanda etmiştir. Proleter devrimcilerin milli demokratik devrim yolundaki aktif mücadelesi, aktif genç kadroları milli demokratik devrim tezi etrafında toplamıştır. Milli demokratik hareketimiz kuvvet toplama ve örgütleme dönemindedir. Türkiye'deki sol sapma eylemin özünde meşhur sosyal demokrat Bernstein'in hareket her şeydir, hedef hiçbir şey görüşü yatmaktadır. Hedefi unutarak hareketi her şey olarak gören bu ideoloji, kimi zaman yığınlarla bağ kurmak ve proletaryaya örgütlemek görevimizi unutturmakta, kimi zaman da düşmanı yanlış seçecek milli güçlere karşı yanlış tutumlara girmektedir. Dergimiz öğrencilerin, işçi ve köylü yığınlarının bütün milli sınıfların özlemlerini dile getiren ve yığınlara devrimci saflara kazanma hedefine yönelik gençlik hareketine var gücüyle katılırken, bir yandan da anarşist ve terörist eylemlere karşı devrimcileri uyarmıştır. Sapma eğilimini susturmaya çalışmak hatalı bir tutumdur. Tam tersine sapmalara söz hakkı tanıyalım ki ideolojik açıklığa kavuşsun, yanlış düşünceleri gösterme ve düzeltme imkanları da olsun. Proleter devrimci ilkeleri açıkça ortaya koyalım, devrimci saflarda açık tartışma yapalım ki proletaryanın sınıf düşmanlarının körükleri ve kaynakla çabaladığı dedikodu kazanı devrilsin ve bölücülere fırsat verilmesin. Hedefimizin devrimci ilkeler etrafında güçlenmek olduğunu unutmamalıyız. Amaç proleter devrim saflardan tek bir militanın dahi kaybedilmemesi için sapma eğilimlerini ortadan kaldırmaktır. Ve bu uğurda yapılacak ideolojik mücadelede Lenin'in gençliğe karşı hoşgörü ilkesini hatırlardan çıkarmamalıyız. Yıllar sonra 77 1 Mayıs katliamı üzerine THKPC sol grubu olarak Türkiye İşçi Köylü Partisi'ne katıldığı zaman THKPC solun liderlerine İlkay Demir şunu söyledi. Biz 69 sonlarında aydın o bildirisini anlatmaya çalışsaydık o hatadan hiçbirisini yapmazdık. Filistin Deniz'in ruh haline daha da olumsuz etkili. O tütte kalıyordu. Sözüm ona saklanıyordu. Ama ortalıkta birçok toplantıya geliyor. Ayağında uzun asker boğazı bozlar. Haki renkli dört cepti parka. Bir şekilde bir iki defa toplantılarda da çıktı. emperyalizm ve işbirlikçileri sürece şiddet uygulayarak müdahale kararı vermişlerdi ve kamuoyunun ihtiyacının huzur talebini yükseltecek bireysel terör eylemlerinin sahnelenmesine kayıtsızdı. Denizli ortamda yine görüşmelerimiz oldu. Bir seferinde benim hukuk fakültesindeki odaya geldiler. Girdiği çizginin bir çözüm olmadığını, önemli bir hata içine girdiğini söyledim. Uysal bir şekilde dinledi. Karakter öyleydi. Devrimci bir mantığa direnemezdi, direnmedi. Söylediklerimi mantıken kabul etmekle birlikte bir de böyle deneyelim bakalım. Olmazsa bu da bir deneyim olur dedi. 69 sonlarındaki bir görüşmemizde Türkiye devrimi için kırılardan mı, şehirlerden mi kuşatılacak yoksa şehirlerdeki isyanlarla mı olacak dedi. Bunu sorduğu zaman devrimin esas merkezinin şehirlerdeki kent emekçileri olduğunu, Türkiye'nin Çin'den farklılığını anlattım. Köylünün önemli olduğunu ama işçi köylü ittifakı temelinde olacağını belirttim. Hukuk fakültesindeki odamda hatırladığıma göre o görüşmede Erhan Eren, Mustafa Kuseyri, Asıl Ant, Hüseyin Olur, Oral Çalışlar ve başka arkadaşlar da vardı. Çok kalabalıktı. Deniz ayrılırken sen herkesin bileğini yapıştırıyormuşsun. Gel bir kol güreşine tutuşalım dedi. Arkadaşların tezahüratları eşine tutuştuk Deniz'e. Deniz'e geçen her dakika güzeldi. Neşeliydi, coşkuluydu, şakacıydı, sohbeti tatlıydı. 70 sonbaharında 17-18 Ekim günlerinde Dev Genç Kongresi oldu. Denizler gençlik hareketine küçümser bir edayla bakmaya başladılar. Hüseyin İnan ile kongreye gelip en arka sıraya otururlar. Kongrede kim seçilecek, Dev Genç ne olacak bunlarla ilgileri kalmamıştı. Bize de mahallelere de dostça bir tavır içerisindeydiler. 70 sonlarıydı. Denizler OTTÜ'de karargahlarını kurmuşlardı. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun henüz kurmuşlardı. İşçi köylünün 12 Aralık 70 günlük sayısı çıktı. Deniz o sayı çok beğenmiş. Haber yolladı. İşte işçi köylü böyle çıkmadı. 17 gün sonra 29 Aralık 70 günü Denizler ABD Büyükelçi kapısındaki polis kulübesini tarayarak ilk eylemlerini yaptılar. Arkasından banka soygunları başladı. Soygunlarda uzun boylu bir genç vardır. Onun Deniz'i gezmiş olduğunu yazıyordu gazeteler. 71 yılı başıydı. Deniz Gezmiş'in arkadaşlarıyla o hengameli günlerde son görüşme Malatya Akçadağ'ın Kürecek bölgesinde Darıca köyünde Mehmet Ali Özdağ'ın evinde oldu. Bir mücadele için Malatya'ya gitmiştim. Köylü öndenlerinden Mehmet Ali Özdağ, ille de bu gece konuğum ol dedi. Malatya'daki arkadaşlarımdan Asgar Yılmaz ile birlikte o soğuk kış gecesi Darıca'da Özdağ'ın o sıcak damında konakladık. Özdağ'ın iki oğlundan Haydar, THKO'luydu. Hacı ise işçi köylü partili, yani aydınlıkçıydı. Gece yarısına doğru yataklar serildi. Tam uzanacağız, içeriden bir konuk geldi yanımıza. Mehmet Ali'nin niçin beni ısrarla evine çağırdığı bir süre sonra anlaşıldı. Genel arkadaş Kürecik çevresine dağa çıkan TEKO'lu militanlardandı. Mehmet Ali Özdoğan benim için onlara uyarılarda bulunmamı istiyordu. Uzun boylu, iri yarı arkadaş sabaha kadar hararetli tartışmalar yaptık. Çok terbiyeliydi. Sinan Cemgil, Mao'nun 4 ciltlik İngilizce seçme eserlerini çantasında dağ taş her yeri taşıyor ve okuyormuş. Ben de onlara 1920'lerin Çin'i ile 70'lerin Türkiye'sine hiç benzemediğini anlattım. Şimdi o tarihte yüz binlerce köylünün katıldığı isyanlar vardı. Çin Komünist Partisi zaten ayaklanmış olan köylünün başına geçmişti. Oysa bırakalım kitlesel köylü hareketlerini, dağdaki arkadaşların ekmeğini taşıyacak birkaç kişiden başka doğru dürüst kitle bağları bile yoktu. 17-18 yaşındaki Hacı Özdağ'ını göstererek, o da olmazsa ekmeğinizi getirecek insan daha yok, buradan başarı çıkmaz diye uzun uzun uyarmaya çalıştım. Hacı Kok yaydan çıkmıştı bir kez. Deniz, Yusuf ve Hüseyin bir süre sonra Kürecik'teki arkadaşlarına ulaşmak isterken yakalandılar. Onların başında bulunan Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan ve Kadir Manga 31 Mayıs 71 tarihinde Nur Haklar'da kuşatıldı ve can verdiler. Diğerleri şehirlere dağıtıldı ve bir süre sonra yakalandılar. Sinan Cemgil 68 kuşağının en birikimli, en isimli ve karakterli öndenlerindendi. Cemgillerin çocuğuydu ve çok iyi yetiştirilmişti. O türdeki sosyalist gençlerin önderiydi. Sonuna kadar Mehmet Ali Aybar ile birlikteydi. Nasıl oldu 70 sonlarında birden TOK'da yer aldı sorusunun cevabı o zamanki sol cereyanın kuvvetindendir. Sinan gibi kitle çizgisini kendi hayatına uygulayan, maceracı elimleri hiç kapılmayacak sanılan bir arkadaş dahi o zamanki devrimci romantizm rüzgarına göğüs gerememişti. Çok önemli bir derstir. Cereyana göğüs gerebilmek çok önemli bir devrimci haslettir. Sabah Mehmet Ali Özdoğan evinden çıktığımız zaman oluktan akan su donmuştu. Kar belimize kadardı. Geceden kalan kaygılarla kar yığına bata çıkan Malatya Ankara asfaltına ulaştık. Yol pusuydu ve sisliydi. 12 Mart geliyordu. Deniz'in programı. Kemalist devrim tamamlanacak. Deniz gelmiş kendi dilinden öğrenin. Deniz'in sistem medyası 71 yılın başındaki 2 aylık macerasıyla anlatır. Oysa Deniz'in bir devrimci gençlik önderi olarak eylemleri ve ideolojik siyasal duruşu vardır. 69 yılı Aralık ayında Doğan Avcıoğlu'nda haftalık Devrim Gazetesi'nin yayınlanan Deniz Gezmiş ile söyleşi işte o duruşu yansıtır. Devrim Gazetesi söyleşiye bir sunuşta başlıyor. Politikacı antikomünist karşı devrim hareketine yeşil ışık yakmaktadır. Bu koşullarda gençlik emperyalizmi ve antikomünist gidişe karşı verilen savaşta somut olarak ön safta bulunmaktadır. Komünist devrim tamamlanacak ve onun emperyalizme çalışan bütün milli sınıf ve tabakalara mal edilmesi sağlanacaktır. Gençlik bütün kemalist güçlerle yek vücut olmak zorundadır. Atatürk'ün tam bağımsızlık ülgüsünü kendilerine şiar edinen devrimci gençleri sindirmek için cinayet tedbirlerine karar varan planlar yapılıyor şu günlerde. Tertipçilerin baş şereflerinden biri de gençliğin öne gelen liderlerinden Deniz Gezmiş son halde şöyle yorumlamalı. Tertipleriyle Gençliği ordunun karşısına düşürmek hedefine ulaşamadıkları gibi devrimci gençlik eliyle Mustafa Kemalci zihninde güçler saflarını birbirlerine kenetlemiştir. Mustafa Kemal adı geniş öğrenci kitlerine daha fazla ağızdan ağza dolaştırılmış, forumlarda bursa nutku ve gençlik hitabe tekrarlanmış ve bunlar uygulanmıştır. Emperyalistler ve işbirlikçiler, Gazi Mustafa Kemal'in çizgisinin geniş kitlelerde ve bütün zihni güçleri yankılanmasından korkmuşlardır bugün. Gençlik eylemleri içinde önemli bir yerin var ve tutucu güçler seni okuldan atılmış olmanı sürekli istismar konusu ediyorlar. Bu durumda senin söyleyeceklerin neler? Üniversite ödevini yapmak anayasanın verdiği bir haktır. Öğrenci olarak devrimci mücadeleye katılmak ise Mustafa Kemal'in bize yüklediği bir görevdir. Dünyanın bütün gericileri bir araya gelseler ve bu hakkımızı ve bu görevimizi elimizden alamayacaklardır. Mustafa Kemal'in gençliğe yüklediği devrimci görevler nelerdir? Biraz açıklar mısın? Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan 50 yıl sonra tekrar yarı sömürge durumundadır ve komünist bir cumhuriyetin başında anti-kemalist politikacılar geçmiştir. Elbette tarihi önderlik sorunu ayrı bir konudur. Bugün için gençlik mümkün olduğu kadar geniş halk kitlelerini emperyalizme karşı mücadele katmak için devrimci eylemde bulunacaktır. Halk kitlelerini emperyalizme karşı mücadeleye katmak için gençliğin dayanışma ile bulunacağı kemalist güçler kimlerdir? Bugün Türkiye'de kemalist devrimin bekçiliğini yükselen güçler arasında başta ordu, 27 Mayıs yapan güçlerin önemli bir yeri vardır. Anti-kemalist karşı devrim hareketine karşı gençlik bütün zinde güçlerle el eledir. Emperyalizmin işbirlikçileri gençlik ile öteki zinde güçlerin arasını açmak istemektedir. Fakat aynı inançta olan yani emperyalizmi kovmuş, feodal unsurları tasfiye etmiş bir kemalist Türkiye isteyen bu ilerici güçlerin arasını antikomünist karşı devrim tezgahlayanlar açmaya başaramayacaklardır. Emperyalizme karşı nasıl bir mücadele verilecektir? Bugün Amerikan emperyalizmi saldırganlık yolunu seçmiştir. Buna karşı biz de emperyalizmin parmağının bulunduğu her yerde ona karşı aynı silahlarla mücadele yolunu seçtik. Tıpkı Mustafa Kemal'in 50 yıl önce yaptığı gibi emperyalizm bugün milici güçleri tasfiye etmek için listeler hazırlamakta ve bütün kurumlarımızı elini uzatmaktadır. Biz de onlara defterden seri çok oldu. Milli kurumlarımıza uzanan elleri de kırmakta kararlıyız. Bazı çevreler bu görüşleri devrim yobazlığı sayıyorlar. Bu sence nasıl açıklanabilir? Devrimcilik demek halk dal kavukluğu demek değildir. Her şeyden önce devrimcilerin görevi halkın önüne gitmek, halkın gerçek özlemleri için mücadele etmektir. Halk için düzen değişikliği isteyen gençler halk karşıtır gibi saçma bir iddiayla kanlı pazarları görmezden gelen ve gerçek devrimciyi ve bazıkla suçlamaya kalkışan tatlı su devrimciliğine özenmiş politikacı aslında tutucu güçler koalisyonunun usta propagandalarının esiri olmaktadır. Politikacı halk kızar diye halk düşmanlarının uşaklığını yapmaktadır. Değirmenköy, Elmalı, Gölüce köyleri, davalarını desteklediğimiz bu topraksız köyleri bize hiç kızmadı. Aksine gençliği bağrına bastı. Demir döküm işçileri de öyle yaptı. Devrimci gençliği halkçı görünüp egemen sınıflara göz kırpan tatlı su devrimcisi politikacı anlamaz. Ama işçi ve köylü anlar. Devrimci gençlikte onlara dal kavukluk etmez. Gerçek kurtuluş yolunda onlarla birlikte mücadele eder. Hem egemen sınıflara göz kırpan oy goy goyculuğu hem de devrimcilik olmaz. Bugün biz devrim yobazı olarak nitelendiren birkaç CHP yöneticisi ortanın solu tabanını temsil etmemektedirler. Anti-kemalist karşı devrimcilerin yanına yer alan bu birkaç yöneticiyle birlikte ortak bir mücadele sonucu söz konusu değildir. Fakat şuna inanıyoruz ki tam bağımsızlık isteyen dürüst ortanın solu tabanı kemalist bir Türkiye'nin kurulması için bizimle birlikte mücadele edecektir. Deniz Gezmiş'i kendi anlatımından tanıyınız. Bugün Deniz Gezmiş'e en aykırı ideolojik çizgiyi ve programı savunanlar dahi Deniz Gezmiş edebiyatı yapıyorlar. Oysa Deniz Gezmiş'in görüşleri ve eylemleri işte bu söyleşide özetlenmiştir. Deniz deyince akla ilk gelen gençlik mücadelesinin önünde fırtına gibi ilerleyen Uyid devrimci önderdir. ABD emperyalistlerinin 6. filo neferlerini denize döken coşkun kitle serinin en önündedir. Cağaloğlu'na gençliğe saldıran toplum polisini önüne katıp kovalayan devrimci gençliğin militan önderidir. 68 Demokratik Üniversite Hareketi'nin kahramanlarındandır. Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşçüsüdür. Hepsinde Deniz gençliğin kitle hareketinin başındadır. Fakat onu bu mücadelelerde parlayan bir kahraman olarak tanımak eksik ve yanlış olur. Deniz'in gençliğe örnek olması gereken özelliği, gençlik kitlesinin devrimci duygu ve özlemlerini çok iyi değerlendirmesidir. Gençliğin nabzını daima tutmuş ve geniş gençlik kitlelerini birleştirmiştir. Durgun gibi gözüken kitlelerin ruh halini ve taşıdığı cevheri çok iyi saptıyor, kitleleri zamanında ve yerine harekete geçirebiliyor ve devrimci hedeflere yöneltebiliyordu. Deniz bir kahramandı. Deniz göstermiştir ki, hakim sınıfların zorbalık güçleri ve gençlik yığınlarının mücadelesi karşısında çaresiz ve etkisizdir. Yeter ki kitleler durumu ve talepleri doğru olarak tespit edilsin, kitleler bu taleplerle birleştirilsin ve mücadeleye sevk edilsin. Ve yeter ki devrimci kitlelerin önünde cesaret ve kararlılık yer alsınlar ve onlara her şeylerini paylaştırsınlar. Deniz, Türkiye'mizin hayatına yıldırım gibi geçti bir kahramandı. O gençliği başına geçince yığınlarda kahramanlaşırdı. Deniz, İnsan olmanın güzellikleriyle doluydu. Gönül insanıydı. Ailesini, babasını, kardeşlerini çok sevdiğini yazdıklarından ve anlatılanlardan biliyoruz. Bir babaya yazacak en güzel duyguları, düşünceleri onun mektubunda görüyoruz. Deniz'den babasına mektup. Baba, Sana her zaman için müteşekkirim. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. Küçüklüğümden beri evde devamlı Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Bu biz Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşları'yız. Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı birinci Kurtuluş Savaşı'nın olduğu gibi. Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. Ve bir gün mutlaka yeneceğiz onları. Düşün baba. Bugün hükümet işini gücünü bırakmış bizimle uğraşıyor. Çünkü bizden başka gerçek muhalefet kalmamış durumda. Ve hepsi Kemalist sistem sapmışlar. Ve tarih önünde hüküm giymiş durumdadırlar. Biz çoktan onları tarihin çöplüğüne atmış durumdayız. Baba, mektuba son verirken seni, annemi, Bora'yı, Hamdi'yi, devrimciliğimiz olanca ateşiyle kucaklarım. Deniz'in insan sevgisi, arkadaş sevgisine yoğunlaşmıştı. Arkadaşlık onun hayatındaki devrimci değerlerin daima en başındaydı. Aynı davayı paylaşmak onun için en anlamlı, en derin duyguydu. Deniz'in acısı bu toplumun derin yarasıdır. Ama ona duyulan sevgi, gönüllerimizde her zaman bir yaşam sevinci, deli sevda ve eşsiz mutluluktur. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 103.